Ayrım 7.
Mehmet Baba kızardı. Bir lahza gür bıyıklarını çekiştirdi, sonra ayağa kalktı. "Haşa, haşa, bugün senin aklına ne girdi böyle?" diye adeta bağırdı. Biz de ayağa kalkmış, geri geri hücre kapısından çıkmak için hazırlanmıştık. Babaya niyaz etmek istediğimizde babanın elinin tersine uzattığını görüp itiraz etmeden adeta kaçarcasına dışarı temiz haziran havasına çıktık. Dışarıdaki haziran sıcağı Mehmet Baba'nın ısıttığı odadan sonra bana sonbahar esintisi gibi geldi. O anda bahçedeki çardağın hemen altında çeşmenin yanına atılmış geniş bir sedirde oturan Ahmet Baba'yı gördüm. Çeşmenin insanı gayip alemine daldıran sesinden mi yoksa başka bir derin düşünceden mi anlayamadığım bir dalgınlık içinde çubuğunu tüttürüyordu. Sessizce bahçeden çıkıp gözden kaybolmak niyetindeydim. Sabit'in Ahmet Baba'yı da kızdırma ihtimalinden korkuyordum. Tam çıkacaktık ki Abdullah Nazar'ın mürşidinden mi kaçarsın sitemiyle geri dönmek zorunda kaldım. Sabit'le birlikte niyaz ettik, diz kırdık, önüne oturduk. Mehmet Baba henüz gençtir, gençlik ve mücerretlik. Mücerret, Bektaşilik'te cinsel ilişki kurmama ve evlenmeme yemini edenlere denilir. Mücerretlik bu yeminle oluşan kurumun adıdır. Bazen zordur, katlanılması müşkildir. Hele çocuklara sabır hayli zahmetlidir dedi. Demek ki dalgınlığı aramızdaki oda duvarı Ahmet Baba'nın içeride neler olup bittiğini anlamasına engel olmuyordu. Uzandı. Sabit'in yanağını okşadı. Nazarım sabırlı ol. Bir gün gelecek her şey gözünde daha ayan beyan olacak. Merakların azalacak. O gün Allah'a keşke daha az şey bilseydim diye yalvaracaksın. Onun için acele etme dedi. Sabit bu sıcak ilgiden gururlanmış, kızaran yüzünü yere eğmişti. İşte dedim içimden, boşuna bu babaların birine cemalli, diğerine celalli demiyorlar. Ahmet Baba'ya tekrar niyaz ettik ve evimizin yoluna düştük. Yanımda hızlı hızlı yürüyen bu çocuk, bir ağa çocuğuydu ve bu özelliğini esnafa takındığı tutumla açıkça gösteriyordu. Bahçede oynayan, evde Zehra Hanım'ın dizine serilip yatan, Hatice Hanım'a tek erkek çocuk olmanın ayrıcalıklarıyla şımarıklıklar yapan sanki bu çocuk değildi. Esnafla ağırbaşlı bir adam edasıyla selamlaşıyor, babasından aldığı dersleri, hafızasına kazıdığı hareketleri aynen uyguluyordu. Yine de Arif Ağa'nın Sabit hakkında kaygılar taşıdığını ilk öğrendiğimde açıkça şaşırmıştım. Şaşkınlığımı büyüten şey bu kaygıların, Sabit'in Bektaşiliğe duyduğu merak ve okuma yazma ilgisinden ötürü ortaya çıkmasıydı. Arif Ağa da bir Bektaşiydi. İyi denilmese de okuryazarlığı vardı. Peki öyleyse bu kaygı neydi? Yeniçeri'ye Bektaşiliğin azı karar, çoğu zarar sarı dedi. Benim ceddim ezelden Yeniçeri'dir. Bilir misin bu nesilden nefer çıkmış, zabit çıkmış ama ilaç için olsun bir tane çorbacı ya da daha üst zabit çıkmamıştır. Ben Sabit'in şeytanın bacağını kırmasını istiyorum. Silah taliminde bir mesele yok. İstekle öğreniyor. Ama bilmiyor ki Bektaşiliğin fazlası onun kalbini yumuşatır. Vurması gereken yerde gerektiği gibi vuramaz. Can alması gerekirken bağışlar da başına felaketler gelir. Bizim mesleğimizde merhamet ancak düşünülerek yapılacak bir şey, dikkatle tartılıp sonra gösterilecek bir histir sarı. Merhametin ne zaman zayıflık ve acizlik haline alacağını önceden göremezsin. Hayat denen oyunda bizim hissemize az düşünce çok karar düşmüş. Bunu inkar edemeyiz. Bu çocuk iki arada bir derede kalırsa diye korkarım. Bir taraftan kıyıcılık, bir taraftan aşk yolu zor iştir. Ademoğlunun içinde zorluklar, nefsinde daralmalar doğurur. İkisi birden olmaya kalkarsan hiçbirine olamazsın. Bunun için tarikatımızın büyükleri her yerde olan hiçbir yerdedir, bir yerde olan her yerdedir demişlerdir. Bu çocuk dervişlik, babalık yoluna girerse tarikatın çocuğu olur, ocağın değil. Ne vakit bu konu açılsa ben de tam tersini düşünür, yanılırsın ağam derdim. Arif Ağa'ya bunu böyle söylemek benim için zordu ama biliyordum ki yanılıyordu. Yanılmasının nedeni söylediklerinde fikir yürütmesinde değildi. Zehra Hanım ile Sabit'in ilişkisine fazlaca dikkat etmemesindeydi. Sobanın başında Sabit'in başını usul usul okşayan babaannesinden dinlediği masalları dinlememesindendi. Üstelik belki bir zamanlar bu masallar ona da aynı sevgi dolu dokunuşlarla anlatılmıştı. Ama ben bu masalların meraklısıydım ve her birine dikkatle kulak kabartıyordum. O kadar dikkatle yapıyordum ki bunu, bazen Zeynep Hanım'ın gülümsemelerini bile görmüyor, sitemlerine hedef oluyordum. Gül yüzlüm, boncuk gözlüm diye başlardı Zehra Hanım. Sabit'e böyle hitap ederdi. Sabit iyice yumuşar, kendisini okşayan ele, bekleyen kucağa ve yumuşak sese bırakırdı. Bu yumuşak ses devam ederdi. Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde Hazreti Ali Efendimizin kahramanlıkları sürüp gidermiş. Bu kahramanlıkların ucu bucağı yokmuş. Bir eşi daha dünyaya gelmemiş. Bir umman gibi ehli İslam bu kahramanlıklardan payını almış. Boncuk gözlüme Kan Kalesi'ni anlattım. Kısa kahkahayı anlattım. Berber Kalesi'ni anlattım. Bakalım şimdi ummandan hangi inciyi çıkaracağız? Zehra Hanım bu girişi her masalını anlatmadan önce bıkıp usanmadan tekrarlardı. Sabit de ben de artık ezbere bilirdik. Ama 100 kere de dinlemiş olsak, bu kadın 101. de bizi yeniden meraklandırmayı başarır, ummandan çıkacak inciyi soluğumuzu tutup beklerdik. İnip çıkan sesi ve aniden duraklamalarıyla dikkatimizi keskinleştiren Zehra Hanım, derken baklayı ağzından çıkarırdı. Şimdi gözümün nuru, bugün sana kıssa-ı kala-ı Hayber'i anlatacağım. Hayber cengi Hazreti Ali Efendimizin en önemli cengidir. İyi dinle, o güzel aklına nakşet. Nakşet ki büyüyünce sen de Allah'a bir aslan olasın. Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde Arabistan'da Yahudilerin Hayber diye büyük bir kalesi varmış. Bu kale Yahudilerin en büyük kalesiymiş. Buradaki Yahudiler İslamiyet'ten korktukları için Hazreti Muhammed Efendimizin nurlu bedenini ortadan kaldırmak istemişler. Bunun için de bileğini kimsenin bükemediği, kurnazlıkta kimsenin baş edemediği Heccaş isimli bir pehlivanı kiralamış, Medine'ye göndermişler. Bu Heccaş zehirli bir hançer hazırlamış ve Medine'de sinsice Peygamber Efendimiz'e yaklaşmış, tam vuracakken bileğine bir el yapışmış ki sanki cendere. Bu el bükmüş kolunu, hançeri elinden almış. Meğer bu bileği bükülmemiş pehlivanın kolunu kürdan gibi kıran Hazreti Ali Efendimizmiş. Heccaş korkusundan mıdır, saygısından mıdır, yoksa Allah'ın bir hikmeti midir bilinmez. Ama Müslüman olup affedilmiş ve kendisini kimlerin kiraladığını oturmuş bir bir anlatmış. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kaledeki Yahudilere bir mektup göndermiş ve demiş ki, size bir ay mühlet veriyorum. Kalenizi boşaltın, çıkın gidin. Yahudiler, çıkıp gideceğiz demişler ama bunlar hep oyunmuş, hileymiş. Aksine kaleyi güçlendirmişler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ordusunu toplamaya başlamış. Hayber çok büyük bir kaleymiş ve içinde de 40.000 asker varmış. İslam ordusu kaleyi 6 gün kuşatmış. Orduda 7. gün yiyecek sıkıntısı başlamış. Öyle bir açlık ortaya çıkmış ki Müslüman askerler eşek eti yemeye başlamışlar. İşte o zaman eşek eti yemenin haram olduğu kendilerine bildirilmiş. Bu sırada Yahudiler kuşatmanın kaldırılmasını beklemektedir. Ama bakarlar ki Müslümanların kuşatmayı kaldırmaya niyetleri yoktur. Başlarında en ünlü kahramanları Merdas İbn Mervan olduğu halde kaleden çıkar ve Müslümanlara galebe çalarlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin savaşa girmesini ister. Fakat Hazreti Ali Efendimizin gözleri hastadır. Adeta kör olmuş, önünü göremez hale gelmiştir. Peygamber Efendimiz bir mucize göstererek İmam Ali Efendimizin gözlerini iyileştirir ve savaşa girmesini sağlar. Hazreti Ali savaşa girer girmez önce Merdas'ın, sonra da Ittırak, Mervan, Dekvan ve Davud'un hakkından gelir. En son en büyük pehlivanları Merhab'ı öldürür. İşte o sırada büyük bir gürültü duyulur. Sanki gök gürlemektedir. Ama gökyüzünde ne bulut vardır ne de başka bir yağmur belirtisi. Müslümanlar gözlerini gökyüzüne çevirmiş bakmaktadırlar ki birden bütün heybetiyle Cebrail aleyhisselam görünür. Cebrail aleyhisselam Müslümanlara dönerek La feta illa Ali, La seyfü zülfikar, yani Ali'den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılınç yoktur der. Bu söz bize Cebrail aleyhisselamdan kalmadır. Bunun üzerine Yahudiler dehşet içinde canlarını kaleye atarlar. Fakat Ali Efendimiz çok kızmıştır. Kaleye doğru tek başına yürür ve kalenin koca kapısını tuttuğu gibi menteşelerinden çatırdata çatırdata söker, kapıyı kendine kalkan ederek Yahudilere kılınç çalmaya devam eder. Sonra kapıyı Müslüman ordusuna köprü olsun diye hendeğin üzerine fırlatır. Böylece Müslümanlar kaleyi fethederler. Hikayemiz de böylece biter. Sabit başını çevirdi ve babaannesinin gözlerinin içine baktı. "Peki nene, Hazreti Ali Efendimiz niçin öldü?" diye sordu. Zehra Hanım çocuğun başını okşarken bir an bile tereddüt etmeden cevap verdi. "Hazreti Ali ölmez boncuk gözlüm. Her devrin bir Ali'si vardır. Ortaya çıkmasını bekleriz." Hariki Kebir. Bu İstanbul şehrine hala alışamadım. 13 koca yıldan beri buradayım. Üstelik artık bu şehrin sahiplerinden biri bile sayılabilirim. Ama bu iki koskoca gerçek dahi benim bu şehre alışmamı sağlayamadı. Bir kere çok büyük bir şehir burası. O kadar büyük bir şehir ki gezmeye çıktığınız her seferinde yeni bir şeyle, daha önce ne duyduğunuz ve ne de gördüğünüz bir şeyle karşılaşıp yabancılığınızın pekişmesi sizi hüsrana sürüklüyor. Hala çok gezdiğim söylenemez. Artık Müslüman olsam da, koskoca bir Yeniçeri zabitinin damadı olsam da, Yeniçeri yoldaşı sayılsam da bu şehir beni korkutuyor. Burada doğup büyüyen gavurlar bile benden daha rahat. Hayatım esas olarak Hacı Hamza, Ali Fakih ve Koca Mustafa Paşa semtlerinde geçiyor. Ama bundan da sıkıldım. Başlangıçta Zeynep'le, güzeller güzeli Zeynep'imle baş başa kalmak bana her şeyi unutturmaya yetiyordu. Ama şimdi o da yetmiyor. Bir erkek karısının dizinin dibinde oturamaz. Gezmesi, görmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi gerektir. Bir erkeğin merak duygusu, canım, cicim, balımdan ibaret değil. Onun da bir haddi var zaten. Şimdi merak ediyorum bu şehri. Bu artık adım adım bildiğim mahallelerden, ne diyeceğini önceden kestirmeye başladığım insanlardan daha başkalarının olduğunu biliyorum ve onları merak ediyorum. Ama nereden başlayacağım? İstanbul'un havasına da alışamadım. Kışın soğuk, yazın sıcak halinde insanın kemiklerine işleyen rutubetine, Allah'ın burada yaşayan insanlara uygun gördüğü bu havaya alışamadım. Bir de insanların havası var tabii ki. Buranın insanları eğlenirken bile gayet belirgin halde gerginler. Üzerlerinden gerginlik akıyor. Çalışırken, yürürken, sohbet ederken her an beklenmedik bir şeyler olabileceği duygusunu uyandırıyorlar. Sanki her an bir felaket bekliyor ve sizin de beklemenizi istiyorlar. Gayet rahatsanız ve bu rahatlığı tavırlarınızda gösteriyorsanız bunu ya sizin aptallığınıza ya da yabancı oluşunuza veriyorlar. Öyle ya, gelecek felaketleri görmemek, gelmeden önce gerilimini yaşamamak için ya yabancı ya da aptal olmak gerekmez mi? Niçin bu şehrin insanları böyledir diye çok düşündüm. Büyüklüğünden mi, havasından mı? Bunların etkisi var ama bunların hiçbiri asıl neden değil. Asıl nedeni bir gün Yusuf'la hasbelkader şu koskoca Ayasofya Camii'nin önünden geçerken buldum. Birdenbire sarayın duvarlarıyla burun buruna geldiğimizde asıl nedeni buldum. O muazzam çeşmenin arkasındaki kale kapısını andıran kapıyı, önünde nedendir bilinmez bekleşen kalabalığı, saray muhafızlarının süslü püslü kıyafetlerini, her biri iki kulaç boyunda zenci harem ağlarını gördüğümde anladım ki gerginlik buradan gelmektedir. Arif Ağa'nın devlet sohbetlerine uzun süredir kulak kabartmaktan öteye geçmiştim. Dahası katılıyordum. Gerçi Arif Ağa öyle fazlaca devlet sohbeti yapmaz, bundan pek hoşlanmazdı ama yeterince saray, sadrazam, padişah efendimiz ya da sadece padişah kelimesi kulağıma çalınmıştı. Elbette Türklerin o meşhur sarayının bu şehirde olduğunu biliyordum. Elbette Büyük Türk'ün bu sarayda oturduğunu da biliyordum. Ama bu bana sislerin arkasındaki bir hakikat gibi geliyordu. Masallardaki peri padişahı ile bu şehirde oturan Büyük Türk arasında bir fark yoktu benim için. Ona ulaşmak için Kaf Dağı'nı aşmak, hatta Zümrüt-ü Anka kuşundan kurtulmak gerekliydi. Ulaşınca tehlike bitmez, belki de yeni başlardı. İşte duvarlarla burun buruna geldiğimde peri padişahının burada çok yakınımda olduğu hakikatiyle karşılaştım. Ulaşılabilir gibi görünüyordu. Demek Kaf Dağı'nı aşmış, Zümrüt Anka'dan kurtulmuştuk. Ama en tedirgin edici olan hakikat bu değildi. Tedirginliğin asıl kaynağı onun ulaşabilir olmasındaydı. Bu bir aslanın ininin hemen önünde oturmak gibi bir şeydi. Aslan her an ininden çıkabilir, birimizi ya da birkaçımızı kapabilir ve sonra sindirmek için tekrar ininin rahatlatıcı serinliğine dönebilirdi. Evet, ahali bunun için gergin olmalıydı. Hepsi aslanın ininde oturuyordu. Buna benzer bir duyguyu bu şehre köle olarak ilk geldiğimde Yeniçeri ağasının sarayının önünde beklerken duymuştum. Fakat o zaman neler olup bittiğinin henüz bugünkü kadar farkında değildim. Şimdi öğrendim ki İstanbul'da bir büyük ve pek çok da irili ufaklı aslan ini vardır. Özellikle yaz aylarında evimizin en sevdiğim köşesi arka bahçedeki çardaktır. Bu çardağın altına üç köşeye sedirler serilir. Muhabbet sofrası açıldığında adeta yeni bir alem kurulmuş olurdu. Burada bazen sabah ezanına kadar süren sohbetler hayatımın en zevkli anlarını teşkil ederdi. 20 Ağustos 1782 akşamı bu çardak altı sohbetlerine çok önemli bir konuk gelecekti. Arif Ağa'nın neferlikten arkadaşı olan 33. Cemaat Ortası Çorbacısı Latif Ağa. O gün Arif Ağa hem mutfakta hem evde hem de çardakta bir Poyraz fırtınası gibi esti durdu. Hassasiyetini anlıyordum. İlk kez bir çorbacı bu çardağın altına konuk geliyordu. Ama bu hassasiyetinin konuğun öneminden çok Arif Ağa'nın derin yürek yarasından ileri geldiğini çözmem fazla zaman almadı. Neferlik arkadaşlarımız çorbacı oldular sarı diyordu. Çorbacılık Arif Ağa'nın hırsını saklayamadığı, hırsına yenik düştüğü en önemli hatta belki de tek konuydu. Bana bazen öyle gelirdi ki Arif Ağa'ya saraydan mühür gelse ve seni sadrazam yaptık deseler, yok ben çorbacı olmak istiyorum diyecekti. Latif Ağa'nın rütbesi karşısında eziklik duyuyordu ve bu ezikliği sofrasının görkemiyle gidermek istiyordu. Zeytinyağlılar, çeşit çeşit etler, içli pilav, Arnavut ciğeri, birkaç çeşit börek, hoşaf, kadayıf, cacık, gül suyu serpilmiş peşkirler, kısacası bütün hazırlıklar, konuklar gelmeden saatler öncesinden görülmüş, bekleyiş başlamıştı. Latif Ağa yanında ortasının iki zabitiyle birlikte bahçe kapısında göründüğünde adının hatırlattığı bütün hususiyetler fikrimden silindi gitti. Bu adam sıradan günlük giysileri içinde bile savaştaki bir yeniçeriden daha sert, daha acımasız görünüyordu. Yanındaki iki zabit de adeta çorbacılarının birer numunesiydiler. Arif Ağa ile Latif Ağa muhabbetle kucaklaştılar. Üç kez yanaklarını öpüp birbirlerinin sırtına okkalı tokatlar indirdiler. Zabitler Arif Ağa'nın elini öptüler. Sonra çardağın altına geçildi. Sofra zaten çoktan kurulmuştu. Kadehler de ortaya çıkınca sohbet hızla koyulaştı. Uzun bir süre her iki ağanın çocukluklarını, savaş anılarını, Özi Kalesi'nde, Hotin'de, Rusçuk'ta birlikte neler yaptıklarını, Moskov'la savaşırken gösterdikleri yiğitlikleri dinledik. Hatta Latif Ağa bir ara zamparalık anılarına bile girmeye başladı. Esir edilen sarışın Rus güzellerinden biri diye lafa başlıyordu ki Arif Ağa konuyu değiştirmek için akla karayı seçti. Demek ki Arif Ağa'nın tüm geçmişini bilmiyordum ve bu geçmişte duymamı istemediği, duymamdan rahatsızlık hissedeceği olaylar da vardı. Derken o beklediğim an geldi. Türklerin ziyaretlerinde artık hep bu anı bekler olmuştum. Bir araya gelirler, 2-3 saat oradan buradan konuşurlar, şakalaşırlar. Eğer birbirleriyle ilişkileri iyi ise yahut bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyorlarsa birbirleriyle ilgili hoş anılarını anlatır, sohbete sıcaklık sağlarlardı. Sonra bir an gelir susulmaya başlanırdı. Herkes suskunlaşır, ciddileşir ancak ''Ya işte böyle'' gibi kısa cümleler kurulmaya başlanırdı. Arif Ağa, hassas kimselerin böyle bir durumda bir kabalık olarak bile görebileceği bir davranışla suskunluk süresini kısaltacak cümlesini kurdu. ''Hayrola Latif Ağa, sebebi ziyaretin hayırdır inşallah.'' Latif Ağa kısacık bir süre düşünür gibi yaptı ve ''Önce hatırını sormak için geldik ağa. Yoldaşın yoldaşa hatır ziyareti yapması vazifedir. Amma ve lakin elbet başka sebebimiz de vardır dedi. Bu cevap Arif Ağa'nın Dobra sorusuna gücenmediğini de gösteriyordu. Buyur Ağa dedi Arif Ağa, dinlerim. Mevzu geniş diye başladı Latif Ağa. Mevzu geniş, nereden başlasam diye düşünürüm. Birçoğu senin de benim kadar iyi bildiğin musibetler. Devlet sohbeti anlayacağın. Arif Ağa, seninle devlet sohbeti yapmaya geldim. Ama deveye sormuşlar, boynun neden eğri diye. O da demiş ki, nerem doğru ki? Bizim devlet sohbetlerimiz de buna benzer. Devletin neresi doğru ki birkaç yanlış bulup oradan başlayayım? Arif Ağa yavaşça yerinde kıpırdandı. Duruşuna belli belirsiz bir diklik vererek, bizim gibi fakir kulların üzerine vazife olanlardan başla o zaman ağam dedi. Latif Ağa keskin bir istihza ile gülümsedi. Seninle oldum olası bu hususta anlaşamadık gitti Arif dedi. Mesele de burada zaten. Memaliki Osmaniye'nin tüm meselesi bizim üzerimize vazifedir. Şu bizim vazifemiz, şu bizim değil diyebileceğimiz bir durum yok ortada. Hudutlarda bir hareket mi başladı? Saray seslenir. Yeniçeri kullarım hudutları boş bırakmaya. İstanbul limanlarına ucuz gavur malı mı gelir? Esnaf ağlaşır. Yeniçeri ocağı ne güne duruyor? Gümrük uygulaya. Adını bilmediğin bir yerde ayağının biri zorba mı kesildi? Ahali kıpırdaşır. Yeniçeri gele bizi kurtara. Ulema sadrazamdan mı şikayetçi? Başlar. Şeriat elden gidiyor, ocak neden uyuyor diye feryada. Sen bunları bilmez misin? Bilirsin elbet ama seni tanıdığımdan beri aklın fikrin Sultan Süleyman kanunnamesindedir. Bunu bilir, bunu söylersin. Ne Osmanlı, o zamanın Osmanlısı, ne Yeniçeri. Bunu ne zaman anlayacaksın Arif? Hadi bunu anlamazsın. En son seninle Galata rezaletinde kalyoncularla vuruşurken ayaküstü hasbihal ettik. Ocağın durumu üzerine konuştuk. Bu da mı senin üzerine vazife değildir? Yeniçeri zabiti olduğumuza göre elbet vazifemizdir dedi Arif Ağa. Ocağın rezaletini seninle konuşmayacağım da kiminle konuşacağım Latif Ağa? Tamam öyleyse Arif Ağa. Ocağın durumundan başlayalım. Ama bil, bil ki ocağın durumu balığın durumu gibidir. Bilirsin balık baştan kokar diye sözü aldı Latif Ağa. Ama senin istediğin gibi olsun. Biz lafa kuyruk sokumundan başlayalım. Ezelden yeniçerisin. Ben de öyle. İkimiz de cemaat ortalarında piştik, büyüdük, sabit olduk. Cemaat ortaları ocağın bel kemiğidir. Cenkten kaçtığı görülmemiştir. Sen de ben de Allah'ın güç verdiği bir cenge eriştik. Güç yetiştirdik. Ve lakin sen de çok iyi bilirsin ki artık hudutlarda Moskov ve Nemçe gavuruna güç yetiştirmek müşkül bir mesele olmuştur. Hem çeşit çeşit muharebe usulleri icat etmişlerdir, hem de sayıca bizden üstün hale gelmeye başlamışlardır. Yeniçeri kazan defterlerini saysan belki 100.000 Yeniçeri çıkar. Ama bunların kaçı sefere gelir, kaçı hudutlarda düşman karşılar, bunların sayısı 10, bilemedin 15.000'dir. Gerisi şehirlerde somun pehlivanlığı yapar.